Ayrım 3.
Kuzey Irak Kürtlerinin önce federasyon, sonra da müstakil Kürdistan devletini kurmak için zaman ve zemine ihtiyacı vardır. Çekiç gücün 6 ay daha uzatıldığı 27 Haziran 1992'den bu yana Kuzey Irak'a hiçbir yardım yapılmamış ve acil kış yardımının çekiç gücün süresinin bitimine yakın bir zamanda gündeme getirilmesi bu açıdan çok önemli ve anlamlıdır. Şimdi Türkiye'ye hiç olmazsa acil kış yardımı 4 aylık süresince çekiç gücün devamı talep edilirse şaşmamak gerekir. Kuzey Irak'a giren çıkan her şey ve tüm muhabere ve tüm karar mekanizması ABD'nin kontrolü altındadır. BM tarafından gönderilen tüm yardımlar, MCC'nin lojistik sorumlusu ABD'li binbaşı tarafından bizzat mahallinde verilmektedir. Yardımın kimler tarafından finanse edildiği değil, kimler tarafından verildiği önem kazanmaktadır. Tabii ki AT ülkeleri de ABD'den geri kalmamaktadır. NGO'lar vasıtasıyla çok sistemli ve çok yönlü çalışma içerisindedirler. MCC'deki görevlilerin hemen hemen tamamının askerlikten çok Kuzey Irak'taki yeni oluşumlarla politik işlerle uğraştıkları, bu işi profesyonelce yaptıkları ve çok başarılı oldukları ifade edilmektedir. Zaho'ya gelindiğinde heyet ABD'li albay ve Kuzey Iraklı birkaç kişi tarafından karşılanmıştır. Dinlenme salonuna geçildiğinde ABD'li albay heyete hoş geldiniz diyerek yanında duran Kuzey Iraklıları, Enerji Bakanı, İnsani Yardım ve Dayanışma Bakanı, Devlet İşleri ve İskan Bakanı, Savunma Peşmerge İşleri Bakanı olarak takdim etmiştir. Zaho'daki MCC merkezinde dikkatimizi çeken bir başka husus da briefingin başlangıcında ABD'li albayın bizlere verdiği birkaç sayfa yazılı dokümanlar arasında Birleşik Kürdistan Cephesi Bakanlar Kurulu listesiydi. 15 bakan, 1 başbakan mevcuttur. Talabani ve Barzani ise müşterek devlet başkanı konumundadırlar. MCC'deki briefing salonunda üzerinde işaretlemeler yapılan haritada bölgenin konumu ve aşiret yapılanması dikkate alınarak adeta eyalet sınırları belirtilmiş olarak gözümüze çarpıyordu. Bu raporun NGO'larla ilgili değerlendirmesi de şöyleydi. Kuzey Irak'taki temaslarımız sırasında dikkatimizi çeken en önemli şey NGO'lar oldu. NGO'ların her ne kadar özel kuruluşlar olduğu bilinmekte ise de hükümetlere yakınlıkları ve onların kontrolü altında olduklarını, bu kuruluşlara duyulan güven ve önemi, onlara ilgili devletlerin hükümetlerince milyarlarca liralık yardımın emanet edilerek dağıtılması görevinin verilmesinden anlıyoruz. NGO'ların da bu görevi ülkeleri adına en iyi şekilde değerlendirdiklerine hiç şüphe yoktur. Kuzey Irak'ta bazı ülkelere mensup NGO'lar vasıtasıyla yürütülen çalışmalar yönünden Gara Bari ve Gara Barzan bölgelerinde Almanya'nın, Penjven, Süleymaniye bölgelerinde AT ülkelerinin ve geri kalan bölgelerde ABD'nin ağırlıklı olarak faaliyet alanlarını teşkil ediyor. Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de yaklaşık 120 dolayında NGO görevlisi faaliyet gösteriyor. 1992 başında KDP peşmergeleri peşmerge kıyafetlerini çıkarıp kendilerine özgü askeri üniformalar giymeye başladılar. ABD bu aşamadan sonra inisiyatifi ele almıştı. 19 Mayıs 1992'de bölgede ilk seçimler yapıldı. Seçim sonuçlarına göre KDP %45 civarında, KYB de %44 kadar oy almıştı. KDP ve KYB 50'şer milletvekili çıkardı. Müstakbel Kürdistan'ın ilk parlamentosu kurulmuş ve faaliyetlere başlamıştı. 4 Temmuz 1992'de de ilk bölgesel hükümet kuruldu. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin ilk başbakanı KYB'li Fuat Masum, başbakan yardımcısı KDP'li Roj Nuri Chavez ve meclis başkanı da KDP'li Cevher Namık Selim'di. Temmuz sonunda Kürt grupların liderleri ABD Dışişleri Bakanı James Baker'la bir araya geldiler. Bu görüşmeye kadar Amerikan dışişlerinde çok alt düzeyde görüşmeler yürütebilen Kürt gruplar ilk kez Amerikan yönetiminden birisiyle görüşüyordu. Bu seçimlerin ardından başlayan süreçte Kuzey Irak'ta yaratılan güvenli bölgede Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla CIA marifetiyle Irak muhalefeti de örgütlenmeye başlıyordu. 16-19 Haziran 1992'de Viyana'da Kürt gruplarla birlikte CIA'in eskiden beri kullandığı Ahmet Çelebi'nin başında bulunduğu bir girişim ortaya çıkıyor ve Irak Ulusal Kongresi, Iraq National Congress, INC kuruluyordu. 23 Ekim 1992'de Irak Ulusal Kongresi bu kez Erbil'de ilk kongresini yapıyordu. İncirliğin rolü. Körfez Savaşı'nın ilk günü İncirlik Üssü daha TBMM'den herhangi bir karar çıkmamışken ve orduya rağmen Amerikan uçakları tarafından kullanıldı. Türkiye ile Amerika arasında 1980 yılında imzalanan Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması 21 Şubat 1988'de uzatılmıştı. Bu anlaşmayla aralarında İncirliğinde bulunduğu birçok üsten Amerika'nın yararlanması sağlanıyordu. Bu üslerden bazıları ortak tesis, bazıları da Türkiye'nindi. Fakat NATO'ya tahsisli üs olarak işlev görüyordu. Ama bunlardan en önemlisi İncirlik Üssü'ydü. İncirlik Üssü'nde resmen ortak komuta sistemi vardı. Yani bir Türk, bir Amerikalı komutan tarafından yönetiliyordu. Ancak üssün belli bölgelerine Türk komutan giremiyordu bile. Amerika'nın bölge çapındaki operasyonlarının esas yönetim merkezi bir tüm general komutasındaki ODC ile birlikte İncirlik Üssü'ydü. ODC ile İncirlik Üssü arasında doğrudan özel bir haberleşme hattı bulunuyor. Bu haberleşme hattına Türkiye'nin girmesi söz konusu değil. 1992 yılında Türkiye'nin bu haberleşme hattına girerek çekiç güç uçaklarının PKK'ya destek verdiğini saptaması Washington'ı olağanüstü rahatsız etmişti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağına sabotaj düzenlenmesine kadar varacak olan süreç de işte bu olayla başlamıştı. Birleşmiş Milletler tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen listeye göre o günlerde Kuzey Irak'ta 47 hükümet dışı kuruluş NGO bulunuyordu. NGO'ların bölgedeki etkinlikleri BM Mülteciler Yüksek Komisyonu'nun 7 Haziran 1991 tarihli kararıyla başladı. Karara göre Kuzey Irak'taki tüm sığınmacıların beslenme ve barınma sorumluluğunu Yüksek Komisyon üstlendi. Kararda BM yardımının Kızıl Haç ve Kızılay gibi bilinen yaygın kurumlar aracılığıyla değil, özel kuruluşlar marifetiyle yapılacağı belirtildi. Batılı devletlerin istihbarat örgütleri gibi çalışan NGO'lar yalnızca Kuzey Irak'ta değil, Güneydoğu'da da faaliyet yürütüyorlardı. NGO'ların yaptığı bir diğer iş de misyonerlikti. Bölgede yoğun Hristiyan propagandası yapılıyor ve bu faaliyetler sonucunda bir yıl içinde Diyarbakır, Şırnak, Urfa ve Batman'da 1200 Kürt Hristiyan oluyordu. Türkiye, NGO görüntüsü altındaki faaliyetlerden sürekli şikayetçi oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, bu kuruluşların çoğunun bağlı olduğu ülke adına bölgede istihbarat faaliyetleri yapmalarına dikkat çekildi. Ancak NGO'lar bir türlü denetim altına alınamadı. Çekiç gücün görev süresini uzatan TBMM, bir anlamda NGO'ların da görev süresini uzatıyordu. Emniyet kaynakları 1996 yılında Kuzey Irak'ta olağanüstü artan yasa dışı faaliyetleri saptamıştı. O yıllarda bölgedeki irili ufaklı tüm örgütler gelirlerinin büyük kısmını uyuşturucu üretimi ve ticaretinden elde ediyorlardı. Özellikle 1994-96 yıllarında bölgedeki haşhaş üretimi aşırı derecede arttı. Emniyet kaynaklarına göre Zaho, uyuşturucu trafiğinde Türkiye'nin denetimi açısından en zayıf bölgesi kabul edilen üçgenin tam ortasında bulunuyordu. Türkiye, doğa koşulları nedeniyle sınır güvenliğinin sağlanmasının zor olduğu bu bölgeyi uyuşturucu trafiği açısından risk bölgesi kabul ediyordu. Emniyet kaynakları bölgede cirit atan NGO'lar ve çekiç güç personeli arasında da uyuşturucu kullanımının yaygın olduğuna dikkat çekiyordu. Bölge sadece Kuzey Irak'ta yetiştirilen değil, Afganistan ve Pakistan'dan gelen uyuşturucunun da trafik noktası konumundaydı. Kuzey Irak'ta toplanan malın iki çıkış noktasını Türkiye ve Suriye oluşturuyordu. Türkiye'de dağıtım noktası olarak Laskiye Limanı kullanılıyordu. PKK-KDP Anlaşması. 1984 yılından itibaren Kuzey Irak'ta üsler kuran PKK da Körfez Savaşı'nın ardından ABD'nin dümen suyuna tam olarak giriyordu. PKK'nın yayın organları ABD'yi ve NATO'yu özgürlük getirecek kuvvet olarak değerlendiren yazılarla doldu. Abdullah Öcalan, Körfez Savaşı'nın ardından PKK'nın yayın organı Serks ve Bun dergisinin Kasım 1991 tarihli sayısında NATO, halkların taleplerinin çözülmeye çalışıldığı bir kuruma dönüşüyor diye yazıyordu. PKK, bu sürecin sonunda 30 Ekim 1992'de KDP ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla PKK, KDP bölgesinde faaliyet gösterme hakkına kavuşuyor, buna karşılık Barzani'nin Kürdistan'ın lideri olduğunu kabul ediyordu. Bu anlaşmayı imzalayanlar, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı sıfatıyla Fuat Masum ve PKK Merkez Komite üyesi Osman Öcalan'dı. 27 Nisan 1993'te anlaşma yenilendi. Bu sefer yeni hükümet başkanı sıfatıyla Kosrat Resul ve yine Osman Öcalan anlaşmayı imzalıyorlardı. PKK'nın eskiden beri Taliban ile ilişkileri vardı. İki örgüt de modern Kürt örgütleri oldukları iddiasıyla Barzani'nin aşiret liderliğini eleştiriyordu. Türkiye bu çelişkiden yararlanarak PKK'ya ve diğer Kürt gruplarına karşı kullanmak amacıyla KDP'yi silah, teçhizat ve para bakımından destekliyordu. Türkiye sürekli olarak Kuzey Irak'ta bulunamadığı için 1991 yılından sonra Irak içinde sınır karakolları oluşturmuş ve buralara KDP'li peşmergeler yerleştirilmişti. Ancak bu karakollar KDP-PKK anlaşması çerçevesinde PKK'nın eline geçti. 1993-1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı olan emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, bu sınır karakolları konusunda ilginç bir bilgi veriyor. 5 Ekim 1993'te Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonda harekatı yapacak birliklere Ankara'dan bu sınır karakollarındaki peşmergelerin harekatta kılavuzluk yapacağı talimatı geliyor. Ancak Irak içinde Türkiye tarafından kurulan ve KDP'ye devredilen sınır karakollarından Türk birliklerine ateş açıldığı ortaya çıkıyor. Çatışmanın ardından karakollara giren binbaşı ateş açanların PKK'lı olduğunu saptamış ve şu bilgiyi vermiş. Bunlar 1,5 yıldır burada kalıyorlardı. Kürt sorunu sınırları değiştirecek. O yıllarda Türkiye kamuoyu bazı isimleri sıkça duymaya başlayacaktı. Morton Abramowitz, Graham Fuller, Paul Hens, Ian O. Lesser, Henry Barkey ve benzeri. Bir ekip gibi çalışan bu kişilerin ilgi alanları Türkiye, Irak, İran ve Kürt meselesiydi. Görünüşte birkaç ayrı düşünce kuruluşunda çalışıyorlardı. Ancak hepsi de Pentagon, CIA ve Amerikan Dışişleri ile ortak çalışan Amerikan yönetiminin gayri resmi kuruluşlarıydı. Toplantı üstüne toplantı düzenliyor, rapor üzerine rapor yazıyorlardı. Hala da yazıyorlar. Dünya devleti olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi'nin Council of Foreign Relations, CFR, yayın organı Foreign Affairs'ın bahar 1993 tarihli sayısında Graham Fuller imzasıyla yayımlanan makalede Kürt sorununun sınırları değiştireceği savunuluyordu. Söz konusu yazıda temel vurgulardan biri, gelecekte en büyük ihtimalin Türkiye-Kürdistan Federasyonu olduğuydu. Kürtler, Irak'ın üniter yapısı içinde daha fazla tutulamayacaklar. Fuller'ın yazısı, aynı günlerde Rand kitapları arasından çıkan Balkanlardan Batı Çin'e Türkiye'nin yeni jeopolitiği başlıklı kitabın bir özeti niteliğindeydi. Kürt parlamentosu kurulmuş ve faaliyetlere başlamıştı. Irak'ın kuzeyindeki yapı artık Irak'tan bağımsız fakat başta ABD olmak üzere batıya bağımlı ayrı bir yönetim birimi haline getirilmişti. Ancak iki ana Kürt grubu arasındaki çatışmalar nedeniyle başarısızlık, Kuzey Irak'ta kurulan ilk bölgesel parlamentonun adeta kaderiydi. Bu süre içinde daha çok KDP ile olmak üzere Kürt gruplarla Bağdat arasında görüşmeler hep sürdü. 1994 yılında KDP ile Bağdat arasında bir protokol daha imzalandı. Kürt grupların merkezi yapıdan uzaklaşma süreciyle Bağdat'la görüşme süreci iç içe geçmişti. Özellikle KDP, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin teşvikiyle Bağdat'la temasa geçiyor, ancak bir süre sonra ABD ve İsrail'in baskısıyla yeniden Bağdat'tan uzaklaşıyordu. Bu iç içe geçmiş ilişkiler zinciri, 2003 yılında Saddam Hüseyin yönetiminin düşürülmesine kadar devam etti. 1998 yılında Washington Anlaşması'yla önemli ölçüde sona erdirilecek olan KDP-KYB anlaşmazlığı, 1994 Mayıs ayında silahlı çatışmaya dönüşmüştü. KDP, 1996 yılında Saddam Hüseyin kuvvetlerini Erbil'e çağırana kadar da şiddetlenerek devam etti. ABD'nin devreye girmesiyle 1994 sonunda iki örgüt arasında bir buluşma ayarlandı. Barzani ve Talabani'nin temsilcileri Paris'te 6 gün süren basına kapalı bir toplantı yaptılar. Ancak 18 Aralık 1994'te KDP ile KYB arasındaki çatışmalar sertleşti. Özellikle Türkiye sınırından yapılan ticaretteki gümrük gelirlerinin paylaşımı konusunda ciddi anlaşmazlık yaşandı. Türkiye'nin Çelik Harekatı. 20 Mart 1995'te Türkiye, Irak'a yönelik 1991'den sonraki en büyük sınır ötesi operasyonunu gerçekleştirdi. 35 bin askerle yapılan bu harekatın görünen amacı, PKK'lıları bölgeden temizlemekti. Oysa gerçek amacın kukla devlete müdahale olduğu hem Amerika'nın tepkisinden hem de operasyonun sonuçlarından açıkça ortaya çıktı. Aslında bu operasyonun hazırlıklarına çok önceden başlanmıştı. Askeri çevrelerden edinilen bilgilere göre operasyon Mart başında yapılacaktı. 1993'ten Ağustos 1995'e kadar bölgede Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yapan emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu, operasyonun başlangıç tarihinin 10 Mart olduğunu belirtiyor. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Ancak tam o sırada İstanbul'da gerçekleşen kritik bir olay, operasyonun gecikmesine neden oldu. 12 Mart 1995'te İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kahvehanenin taranmasıyla ortalık birbirine girmiş, kimsenin ilk başta ne olduğunu anlayamadığı bir karışıklık ortaya çıkmıştı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 16 Mart 1995'te partisinin İstanbul İl Merkezi'nde olayın nedenleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında çok önemli iki yazıyı açıkladı. CIA ve Pentagon'la ilişkili yayın organlarında yer alan yazılarda yapılan saptamalar daha sonraki gelişmeler bakımından dikkat çekiciydi. Provokasyonun dış kaynağı ABD. ABD kaynakları Türkiye'yi kargaşalığa sürükleme politikalarını açık açık belirtiyorlar. İşçi Partisi olarak Türkiye'yi Yugoslavya haline getirmeye amaçlayan bu provokasyonun kaynağının açıkça saptanmasını can alıcı önemde görüyoruz ve belgelerle açıklıyoruz. Provokasyonun kaynağındaki dış güç ABD'dir. Bu gerçeği belirlemek için halk sevgisi ve yurt sevgisi yeterlidir. Öyle uzun boylu araştırmalara bile gerek yok. Çünkü ABD ve CIA'ya yakın kaynaklar Türkiye'yi milliyet ve mezhep kavgalarıyla kargaşalığa itme politikalarını döne döne ilan ediyorlar. İşte belgeleri. Belge 1. CIA'ya yakın Mediterranean Quarterly. Türkiye haddini aştı. O nedenle karışacak. Merkezi Washington'da bulunan Mediterranean Affairs, Akdeniz olayları şirketi tarafından yılda 4 kez çıkarılan Mediterranean Quarterly dergisinin 1995 kış sayısında Obrat Kesic imzasıyla Amerikan-Türk ilişkileri yol ayrımında başlıklı bir inceleme ve yorum yazısı yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Örgütü'ne yakın çevrelerin yayınladığı dergi son provokasyonun kaynağını çekinmeden ele veriyor. Yazıda özetle şu belirlemeler var. ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın 30 Eylül 1994 tarihinde Kürt politikasına ilişkin uyarısı, Amerikan-Türk ilişkilerini belirsizliğe ve soğukluğa iten değişikliklerin işaretini verdi. Bu uyarı, Ankara'nın artık Washington'dan gelen vaazlara karşı sabrının tükenmekte olduğunu göstermesi üzerine yapıldı. Böylece Amerikan-Türk ilişkileri bir yol ayrımına geldi. Çünkü Türkiye, ABD'nin Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlardaki beklentilerine cevap vermedi. Böylece ABD, Türkiye ile ilişkilerini sorgulamaya başladı. Özal döneminde doruğuna çıkan ABD-Türkiye ilişkileri bunalıma girdi. CIA'nin denetlediği Mediterranean Quarterly, ABD'nin Türkiye'den beklentilerini de açıkça belirtiyor. 1. Türkiye, Kuzey Irak'ta özerk bir Kürdistan'ın kurulmasına razı olmadığı gibi, Kürtlere karşı sınırdaki önlemleri sıkılaştırdı ve Irak'a uyguladığı siyasal ve ekonomik tecridi hafifleterek Bağdat'ın durumunu güçlendirme çabalarına yöneldi. Üstelik bu girişimini Fransa, Rusya ve Arap ülkelerinin Irak'a uygulanan ambargoyu yumuşatma çabalarıyla aynı zamana denk düşürdü. Türkiye'nin bu tutumu ABD hükümetinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Tarnoff, Washington'ın duyduğu hoşnutsuzluğu bildirmek için Ankara'ya gönderildi.